Bu programımızdan başlayarak değerli dinleyicilerimiz, önümüzdeki haftalarda Eski Antlaşma'dan Daniel kitabının yorumuna başlıyorum. Daniel kitabı peygamberliklerle ilgili ve kutsal kitabın en heyecan verici bölümlerinden biridir. Daniel kitabına yoğunlaşmadan önce kutsal kitapta önemli bir yer tutan peygamberliklere değinmek istiyorum. Kutsal kitabın dörtte biri peygamberliklerle ilgili olup konuları gelecekteki olaylara yöneliktir. Yazıldığı sırada kutsal kitabın içeriğinin beşte biri öngörülerle doluydu ve bugüne kadar bunun büyük bir bölümü yerine gelmiş durumdadır. Bu nedenle kutsal kitaptaki peygamberlikler gerçekleşmiş olanlar ve henüz gerçekleşmemiş olanlar diye ikiye ayrılabilir. Peygamberliğe ilişkin çok önemli konular mevcuttur. Bunu tüm dünyadan belirli bir hava alanına gelen uçaklara benzetebiliriz. Vahiy kitabına baktığımızda da her şeyin öngörülen sona ulaştığını görürüz. Peygamberliklerin ana konusu Rab İsa Mesih'tir. Diğer konular arasında İsrail'i, diğer ulusları, kötülüğü, şeytanı, günah adamını, büyük sıkıntı dönemini ve bu çağın nasıl sona ereceğini sayabiliriz. İnanlılar topluluğu yani kilise de peygamberliğin konusudur ancak Eski Antlaşma'da geçmediğinden Daniel kitabında da bu konuya göndermede bulunmamaktadır. Bunlardan sonra da elbette egemenlik, bin yıllık dönem ve sonsuzluk gibi konular gelir. Bunlar peygamberliklerle ilgili çok önemli konulardır. Ben bir kişinin eskatoloji ya da peygamberlik konularında bilgi sahibi olmadan kutsal kitabı kavrayabileceğini ya da iyi bir kutsal kitap öğrencisi olabileceğine inanmıyorum. Kanımca bugün gözlemlediğimiz bazı yanlışlıkların altında peygamberlikle ilgili konuların göz ardı edilmesi yatmaktadır. Yanlış diyebileceğim bazı topluluklarda peygamberlikle ilgili konulara hiç değinmez hale gelmiştir. Bunun nedeni peygamberlikle ilgili öğretişin verilmemesidir. Örneğin Princeton Üniversitesi'nin önde gelen teologlarından Dr. Carles şöyle demiştir. Eski ve yeni antlaşmadaki peygamberliklerin tümüne yeterince değinilmeden, onların tümüne inilmeden peygamberlik konusu ele alınmış sayılamaz. Peygamberlikler konusunda özel olarak çalışmamış birisi bu konuyu yeterince öğrenmiş kabul edilemez. Ben de bunun bilincinde olduğumdan kutsal yazıları peygamberlik temeli olarak yorumlayabilmek için derin bir tarihsel çalışma yapma amacındayım. Bu açıklama Doktor Carle açısından elbette üzücü ve şaşırtıcıydı. Sonuçta bugün birçok din adamının peygamberlikler konusunda konuşabilecek kadar donanımlı olmadığını görüyorum. Bu konuyu önemsizmiş gibi bir kenara itmektedirler. Konuyu inceleyenlerin bazıları ise fanatik ve sansasyonel iddialarla ortaya çıkarlar. Daniel kitabı bu tür yazarların çoğunun ana konusudur. Daniel kitabı çok çok önemlidir ve bu nedenle de Yeşaya kitabı gibi şeytanın saldırılarının hedefi olmuştur. Yeşaya'ya peygamberlerin prensi derler. Ben de Daniel'e peygamberlerin kralı demek istiyorum. Bu iki kitapta kutsal yazılarda çok önemli olduğundan inanmayanların saldırılarına uğrarlar. Daniel kitabı ve özellikle de yazılış tarihi muhafazakar ve liberal uzmanlar arasında tartışmalara yol açmıştır Batı dünyasında. Üçüncü yüzyılda yaşamış, aykırı düşüncelere sahip olan biri, Daniel kitabının Antiochus, Epiphanes ve Makabeler zamanında kaleme alınmış olan sahte bir kitap olduğunu ileri sürmüştür. Bu tarih İsa'dan sonra 170 yıllarına uyar ki Daniel'den 700 yıl kadar sonradır. Alman Doktor Drewer de aynı hipotezden yola çıkan eleştirilerde bulunmuştur. Bu eleştirmenler de günümüzün inançsız kişileriyle birlikte doğaüstü bir gücün olmadığını düşünmektedirler. Önceden bilme doğaüstü bir şey olduğuna göre peygamberlikte bulunma diye bir durum söz konusu olamaz derler. Bununla birlikte Eski Antlaşma'nın Yunanca çevirisi olan Septuagint'in Antiochus Epiphanes'ten önce yazılmış olduğu halde Daniel'i içermesi ilginç bir noktadır. Liberal uzmanlar, yani Tanrı sözüne önem vermeyen, yanlış yorumlar yapanlar, Ölü Deniz'de bulunan ve benzer ifadeler taşıyan tomarlara da sırt çevirmişlerdir. Bu tomarlar, Yeşaya'nın yalnızca bir yazarının olduğu gerçeğini doğrularlar. Liberaller, Yeşaya kitabını yazan iki ya da üç Yeşaya'nın olduğunu öne sürüyorlardı. Ölü Deniz tomarları, liberallerin bu konudaki görüşlerini çürütmektedir. Kutsal kitapla ilgili soruların daima uygun zamanda yanıtlanmış olması da ilginçtir. Eleştirmenler ve yanlış yollara sapanlar kutsal kitapla ilgili o sırada iyi anlaşılamamış konuları hedef alırlar. İsteyen istediği gibi spekülasyon yapabilir. Genellikle de yanılırlar. Ancak zamanla Tanrı'nın sözünün gerçek olduğu ortaya çıkar. Flavius, Josephus'ta Büyük İskender zamanında olan ve Daniel'in erken dönemde yazıldığını doğrulayan bir olayı nakleder. İskender'in orduları yakın doğuya ulaştığında başkahin Yaddua onu karşılamaya çıktı ve elindeki Daniel kitabından İskender'in adının geçtiği yeri gösterdi. İskender bundan çok etkilendi ve Yeruşalim'i yakmaktan vazgeçip kente girdikten sonra tapınağa gidip dua etti. Bu iddialar liberal eleştirmenler, yani Tanrı sözüne önem vermeyip ona Tanrı sözü olarak bakmayan ve yanlış yorum çıkaranları haksız çıkarmakta ise de bazıları halen körü körüne aynı yolu izlemektedir. Kısa yorumlarla daha önceden hallolmuş konular üzerinde yeniden gereksiz tartışmalara girmenin gereği yoktur. Bence değerli dinleyicilerimiz, Daniel'in yalancı biri olmadığını ve kitabının da sahte olmadığını öne süren muhafazakarlar haklıdırlar. Pusey'in sözü burada uygun düşer. Geri kalan tüm söylenenler inanmama temeline dayanan ve kutsal yazıları Tanrı sözünü hedef alan sözlerdir. Sir Isaac Nefton şöyle der: Daniel'i reddetmek Hristiyanlığı reddetmektir. Dahası Rabbimiz İsa Mesih Ferisileri iki yüzlü olmakla suçlarken Daniel'e peygamber demektedir. Açıkçası ben de sözlerini hiçbir zaman geri almamış olan Rab İsa'yı izleyenlerdenim. Rab İsa Mesih'in onayı her imanlı için geçerli ve yeterlidir. O kişinin eleştirmenlerin iddialarını incelemiş olması gerekmez. İnanmak isteyen kişi konservatiflerin yanıtlarını okumamış olsa da tatmin olur. Diğer peygamberlere oranla Daniel hakkındaki kişisel bilgimiz daha fazladır. Kendisi bizzat Yehoyakim'in krallığının 3. yılında, bu İsa'dan önce 606 yılıdır, Babil'e sürgün edilişini ve Kral Koreş'in krallığının ilk yılına kadar, bu İsa'dan önce 536 yılıdır, kalışının öyküsünü vermektedir. Daniel'in yaşamı ve hizmeti sürgünde geçen 70 yılı kapsar. Kitabın başında Daniel bir çocuktur. Sonundaysa 80'in üstünde yaşlı birisidir. Tanrı'nın Daniel ile ilgili tahmini şudur: ey Daniel, çok sevilmiş olan adam. Bunu Daniel 10. bölümde görüyoruz. Daniel kitabının sahte olduğunu öne süren eleştirmenlerden biri olmayı istemezdim. Bir gün cennette Daniel peygamber ile karşılaşacağım ve ona saygı duyulduğunu göstereceğim. Çok sevilmiş olan adam diye sesleneceğim. Daniel'in yaşamını karakterize eden üç sözcük vardır: amaç, dua ve peygamberlik. 1. Daniel bir amaç adamıydı. Kral, herkesin aynı şeyi yemesi için emir çıkardığında Daniel ve arkadaşları Musa peygamberin yasasına bağlı kalmaya karar verdiler. O bir amaç adamıydı ve bunu kitabı boyunca görebiliriz. O kendi ayakları üzerinde duran ve Tanrı'nın sözünü aktaracak güce sahip birisiydi. Tanrı bugün onun sözcüsü olduğunu iddia edip sözünü yayma cesaretine sahip olmayanlara merhamet etsin. Ancak günümüzde peygamberlik dahil Tanrı'nın tüm sözünü duyuranlardan dolayı da Tanrı'ya şükran duyuyorum. Gördüğünüz gibi peygamberlik konularını çalışmak bizi sansasyon ve fanatikliğe değil, Tanrı korkusuyla dolu kutsal bir yaşama yöneltmektedir. Elçi Yuhanna şöyledir: Mesih'te bu umuda sahip olan herkes, Mesih pak olduğu gibi kendini pak kılar. Değerli dostum, peygamberlik konularını çalışmak yaşamlarımızı da pak kılacaktır. 2. Daniel bir dua adamıydı. Bu kitapta Daniel'in dua yaşamıyla ilgili birçok olay kayıtlıdır. Ancak dua Daniel'i aslanların inine de sürüklemişti. Duaların yanıtlanması ile ilgili olarak buna ne demeli? Ancak Tanrı onu aslanların arasında da mucizevi olarak kurtardı. Evet, Daniel bir dua adamıydı. 3. Daniel peygamberlikte de bulunan biriydi. Daniel kitabı kendi kendini iki eşit bölüme ayırır. İlk yarısı tarihle ilgilidir. İkinci yarısı ise peygamberlikle. Daniel bize tüm peygamberliklerin üzerine kurulduğu iskeleti vermektedir. Nebukadnezar'ın rüyasındaki heykel ve canavarlar peygamberliğin bel kemiğini oluşturur. 70 hafta ise yerine yerleşen kaburga kemikleri gibidir. Tarihe geldiğimizde daha önce de belirtildiği gibi Daniel kitabının yazılışı Yehoyakim'in krallığının 3. yılı yani İsa'dan önce 606 ile Koreş'in krallığının 1. yılı bu da İsa'dan önce 536 arasına rastlar. Daniel kitabının konusuna geldiğimizde Daniel kitabının anahtar ayeti Daniel 2. bölüm 44. ayettir. Bu krallar döneminde göklerin tanrısı için yıkılmayacak, başka halkın eline geçmeyecek bir krallık kuracak. Bu krallık önceki krallıkları ezip yok edecek, kendisi ise sonsuza dek sürecek diyor. Doktor Morgan, Daniel'in konusuyla ilgili olarak şunu söyler. Dünya hükümeti içinde Tanrı'nın kalıcı hükümeti. Bu kitap değerli dostum, Tanrı'nın evrensel krallığının kitabıdır. Peygamberlik burada tarih ile iç içe geçmekte ve Tanrı'nın putperestliğe, küfüre, bencilliğe ve diğer uluslardan olanların hoşgörüsüzlüğüne hakim olduğunu göstermektedir. Dahası Daniel 12:24 diğer ulusların zamanları ile son zamanları İsrail ulusu için büyük sıkıntı döneminde bir araya getirmektedir. Bu yaklaşan kriz Mesih'in 1000 yıllık krallığını kurmasıyla sonuçlanmaktadır. Ama sen ey Daniel, son gelinceye dek bu sözleri sakla, kitabı mühürle. Bilgileri artsın diye birçokları oraya buraya gidecek. Daniel 12:4'te okuyoruz bunu. Daniel kitabı ruhsal konulardan başka politik konularla da ilgilenmekte ve bugün dünyada etkili olan olayların sonuçlarını da göstermektedir. Dünya nasıl imana gelecek sorusunu değil, dünyayı kim yönetecek sorusu yanıtlanmaktadır. Daniel kitabı, kutsal kitabın diğer bölümlerini de anlamada anahtar kitaptır. Rabbimiz İsa Mesih, Zeytinlik Dağı'ndaki vaazında yalnızca Daniel'den alıntı yapmıştır. Daniel kitabı olmadan vahiy kitabını anlamak olanaksızdır. Pavlos'un günah adamı ile ilgili sözleri Daniel sayesinde anlaşılabilmektedir. Şimdi Daniel kitabının birinci bölümüne bakalım. Birinci bölüm, birinci ayet ile başlayalım. Birinci bölümün konusu Yahudiye'nin gelişmesi ve Yeruşalim'in düşüşü. Daniel'in Babil'e sürgüne gönderilişi ve Tanrı'ya içten bağlılığı. Yahuda kralı Yehoyakim'in krallığının 3. yılında Babil kralı Nebukadnezar Yeruşalim'in üzerine yürüyüp kenti kuşattı. Rab Yahuda kralı Yehoyakim'i ve Tanrı'nın tapınağındaki bazı eşyaları Nebukadnezar'ın eline teslim etti. Nebukadnezar bunları Şinar ülkesine götürüp kendi ilahının tapınağının hazinesine yerleştirdi. Kral İsrailliler arasından kral soyundan gelme ya da soylu bazı gençlerin seçilip saraya getirilmesi için saray görevlilerinin yöneticisi Aşpenaz'a buyruk verdi. Bu gençler kusursuz, yakışıklı, her konuda bilgili, öğrenmeye yetenekli, sarayda görev almaya uygun nitelikte kişiler olmalıydı. Aşpenaz onlara Kildanilerin dilini ve yazısını öğretecekti. Kral bu gençler için kendi sofrasından gündelik yiyecek ve şarap ayırdı. 3 yıl eğitildikten sonra gençler kralın önüne çıkarılacaklardı. Seçilen gençler arasında Yahudalılardan Daniel, Hananya, Mişael ve Azarya da vardı. Saray görevlilerinin yöneticisi onlara yeni adlar koydu. Daniel'e Belteşasar, Hananya'ya Şadrak, Mişael'e Meşak, Azarya'ya da Abednego adını verdi. Daniel 1-1-8 ayetler arası. Birinci ayette ne diyordu? Yahuda kralı Yehoyakim'in krallığının 3. yılında Babil kralı Nebukadnezar Yeruşalim'in üzerine yürüyüp kenti kuşattı. Yehoyakim, Firavun Neko tarafından Yahuda'nın tahtına geçmesi sağlandı. Bunun nedeni Firavun Yehoyakim'in kardeşi olan Yehoahaz'ı kral olarak istememesiydi. İlginç olan şu ki aynı doğrultuda olan bu iki kafadar, yani Yehoyakim ve Yehoahaz, Yeşua'nın kardeşleriydi. Tanrı'ya bağlılığıyla tanınan Kral Yeşua, krallığı döneminde Yahudiye'de büyük bir uyanış yaşanıyordu. Bu olay 2. Krallar 23-31-37 ayetler arasında net bir şekilde açıklanıyor. Bu ayetlerde şöyle diyor: Yehoahaz 23 yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de 3 ay krallık yaptı. Annesi Livnalı Yeremya'nın kızı Hamut aldı. Yehoahaz ataları gibi Rabbin gözünde kötü olanı yaptı. Yeruşalim'de krallık yapmasın diye Firavun Neko Hama ülkesinde Rivla'da Yehoahaz'ı zincire vurdu. Ülke halkını 100 talant gümüş ve 1 talant altın ödemekle yükümlü kıldı. Firavun Neko Yeşua'nın oğlu Elyakim'i babasının yerine kral yaptı ve adını değiştirip Yehoyakim koydu. Sonra Yehoahaz'ı alıp Mısır'a döndü. Yehoahaz orada öldü. Yehoyakim Firavun'un istediği altın ve gümüşü ödedi. Bu parayı bulmak için Firavun'un buyruğuna uyarak ülkeyi vergiye bağladı. Firavun Neko'ya verilmek üzere Yahuda halkından herkesin gücü oranında altın ve gümüş topladı. Yehoyakim 25 yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de 11 yıl krallık yaptı. Annesi Rumalı Pedaya'nın kızı Zevuda'ydı. Yehoyakim ataları gibi Rabbin gözünde kötü olanı yaptı. Evet değerli dinleyicilerimiz, Yehoyakim tahta çıkarılmadan önce ismi Eliakim'di. Daha sonra ismi Firavun Neko tarafından değiştirildi. İlk olarak Nebukadnezar, Yehoyakim'in saltanatlığı döneminde Yeruşalim'e karşı gelerek şehri yıkıp dökmeden kendi himayesi altına aldı. Fakat halkın içerisinden binlerce üstün yetenekleri olan akıllı kişiler seçilip tutuklanarak Babil'e götürüldü. İşte bu yetenekli akıllı kişiler arasında Daniel ve üç arkadaşı da bulunuyordu. Bu dönem yaklaşık İsa'dan önce 606 yılıydı. Yehoyakim ölünce yerine oğlu Yehoakin tahta geçerek Nebukadnezar'a karşı ayaklandı. Nebukadnezar da bu tutum karşısında Yeruşalim'i kuşattı. Bu İsa'dan önce 598 yılındadır. Yeruşalim bir kez daha kuşatılmış olmasına rağmen şehir harap edilmedi. Fakat kral, kralın annesi ve Rabbin evinde bulunan bütün diğerleri altın kaplar ve tabii ki bunun yanı sıra büyük bir esirler grubu Babil'e götürüldüler. Götürülen bu esir grubu içerisinde Hezekiel peygamber de vardı. Sonradan Yehoakin'in amcası Zedekiya kral olarak tahta çıkarıldı. Fakat bu da diğerleri gibi Nebukadnezar'a karşı ayaklandı. Bu ayaklanma karşısında Nebukadnezar çileden çıkarak tapınak ile birlikte Yeruşalim'i yaktı yıktı ve şehri yerle bir etti. Hızını ve öfkesini alamayan Nebukadnezar bununla da yetinmeyerek Zedekiya'nın oğullarını kendi huzurunda acımasızca gözlerini çıkartarak kılıçla öldürttü. Zedekiya'nın kendisini de esirlerin arasına yolladı. Bu olay yaklaşık olarak İsa'dan önce 587 ya da 588 yıllarıydı. Bütün gelişen bu olayların dışında şu önemli gerçeği de göz ardı etmemek gerekir. Eski antlaşma kesiminde yer alan Yeremya'nın peygamberlik sözlerine bakacak olursanız, özellikle Yeremya 25. bölümde, her şey Yeremya'nın belirttiği gibi oldu. Hem Yeremya hem de Zekeriya peygamber halka açık bir dille sahte peygamberlerin geleceğini belirterek Yeruşalim'in yerle bir edileceğini bildirmişlerdi. Tam söyledikleri gibi her şey gerçekleşti. Rab, Yahuda kralı Yahuyakim'i ve Tanrı'nın tapınağındaki bazı eşyaları Nebukadnezar'ın eline teslim etti. Nebukadnezar bunları Şinar ülkesine götürüp kendi ilahının tapınağının hazinesine yerleştirdi, diyor 2. ayet. Bu dönem içerisinde Rabbin evinde bulunan değerli kapların sadece bir kısmı Babil'e götürüldü. Geriye kalanlar ise Yahuyakim'in teslim olduğu dönemde Babil'e götürüldüler. Daha sonra Nebukadnezar Babil'e götürülen bu değerli kapları Şinar'da olan kendi tanrısının evine, yani putların arasına koydu. Bu olayı akılda iyice tutmak gerekiyor. Çünkü daha sonra Kral Belhazar büyük bir olasılıkla Nebukadnezar'ın torunu vereceği büyük ziyafette bu kapları kullanacaktır. Evet değerli dinleyicilerimiz, yayınımızın sonuna yaklaşıyoruz. Ve yorumuna başladığımız Daniel kitabını özetleyecek olursak, Daniel kitabı kutsal kitapta peygamberliklerle ilgili en heyecan verici kesimlerden biridir. Kutsal kitabın dörtte biri peygamberliklerle ilgili olarak gelecekteki olaylara yöneliktir. Bu peygamberlerin hem gerçekleşmiş olanları hem de gelecekte gerçekleşecek olanları vardır. Daniel adının anlamı Tanrı benim yargıcım ya da Tanrı benim hakimimdir. Bununla da bu kitabın ana konusunu anlayabiliriz. Bu kitabın ana konusu Tanrı'nın egemenliğinin sonsuza dek kalıcı olduğudur. Kral soyundan gelen Daniel, İsa'dan önce 623 yılında Yoşua'nın krallık ve Yeremya'nın peygamberlik ettiği dönemde Yeruşalim'de doğdu. Genç bir delikanlıyken halkıyla birlikte Babil'e sürgüne götürüldü. Bu İsa'dan önce 605 yılıydı. Babil'de 3 yıl süreyle sarayda hizmet etmek için 3 arkadaşıyla birlikte özel bir eğitimden geçti. Saraya alındığında adı değiştirildi ve Babil ilahlarından biri olan Belteşassar adını aldı. Daniel kitabının yazarı Daniel'dir. Kendisi Yahuda kralı Yahuyakim'in krallığının 3. yılında Babil'e sürgün edilişini ve Kral Koreş'in krallığının ilk yılına kadar sürgünlükte kalışının öyküsünü vermektedir. Daniel'in yaşamı ve hizmeti sürgünde geçen 70 yılı kapsar. Kitabın başında Babil'e sürgüne götürülürken bir delikanlıdır. Kitabın sonlarına geldiğimizde 80'in üstünde yaşlı birisidir Daniel. Daniel'in yaşamını karakterize eden 3 sözcük vardır: amaç, dua ve peygamberlik. Evet, Daniel bir amaç adamıydı. Kral herkesin aynı şeyi yemesi için emir çıkardığı zaman Daniel ve arkadaşları Musa peygamberin yasasına bağlı kalmaya karar verdiler. O bir amaç adamıydı. Ve bunu kitabı boyunca görebiliriz. Daniel kendi ayakları üzerinde duran ve Tanrı'nın sözünü aktaracak güce sahip olan birisiydi. Sonra Daniel bir dua adamıydı dedik. Bu kitapta Daniel'in dua yaşamıyla ilgili birçok olay göreceğiz. Üçüncüsü, Daniel peygamberlikte bulunan biriydi. Daniel kitabı kendi kendini iki eşit bölüme ayırır. İlk yarısı tarihle ilgilidir, ikinci yarısı da peygamberlikle. Daniel bize tüm peygamberliklerin üzerine kurulduğu iskeleti vermektedir. Kral Nebukadnezar'ın rüyasındaki heykel ve canavarlar peygamberliğin bel kemiğini oluşturur. 70 hafta ise yerine yerleşen kaburga kemikleri gibidir. Daniel kitabının yazılışı Yahuyakim'in krallığının 3. yılı ile Koreş'in krallığının 1. yılı arasına rastlar. İsa'dan önce 603 yılında 20 yaşlarındayken Babil iline vali ve bilginlerin başkanı atandı Daniel. Yaklaşık 70 yıl boyunca Daniel 6 Babil kralı ve 2 Fars kralına hizmet etti. Kral Nebukadnezar, Belşassar ve 1. Darius dönemlerinde Daniel başbakan oldu. Sürgünlüğün son dönemlerinde Yahudilerin topraklarına dönmeye başladıkları yıllarda Daniel halen başbakan olarak görevini sürdürmekteydi.